9. Ayrım.
Haksız olduğu zaman da mı? Harry hiçbir zaman haksız değildir düşesim. Peki onun felsefesi sizi mutlu kılıyor mu? Ben hiç mutluluk aramadım. Mutluluğu arayan kim? Ben hep zevk aradım. Buldunuz da değil mi Bay Gray? Sık sık. Gerektiğinden daha sık. Düşes içini çekti. Ben huzur arıyorum dedi. Gidip giyinmezsem bu akşam huzursuz olurum. Dorian ayağa fırlayarak size birkaç orkide vereyim düşesim diye aykırdı. Limonluğun öbür ucuna doğru gitti. Lord Henry dayısının kızına sen onunla pek yakışık almayacak biçimde oynaşlık ediyorsun dedi. Ayağını tetik alsan iyi edersin, pek büyüleyicidir. Öyle olmasaydı savaş olmazdı. Kardeş kardeşe karşı ha? Ben Troyalılardan yanayım, bir kadın uğruna savaştı onlar. Yenildiler. Yenilmekten daha kötü şeyler de vardır. Gevşek dizginle dört nala gidiyorsun. Buna verilen karşılık da hızlı adım canlılık verir oldu. Bu gece anı defterime yazayım. Neyi? Ateşten yanan çocuğun ateşi sevdiğini. Ben kavrulmadım bile. Kanatlarım olduğu gibi duruyor. Sen onları her şeye kullanıyorsun. Bir uçmaya kullanmıyorsun. Yüreklilik erkeklerden kadınlara geçti. Bizim için yeni bir yaşantı bu. Rakibim var. Kim? Lord Henry bir kahkaha attı. Lady Norbrough diye fısıldadı. Pek bayılıyor ona. İçime korku salıyorsun. Eski çağ seslenmek bizi tedirgin eder. Çünkü bizler romantikizdir. Romantikmişler. Bilimin bütün yöntemleri sizde. Erkekler yetiştirdi bizi. Evet ama açıklamanızı yapmadılar. Düşes bizi tanımla bakalım diye meydan okudu. Gizleri olmayan sfenksler. Düşes gülümseyerek baktı. Bay Gray de nerede kaldı dedi. Gidip yardım edelim. Giysimin rengini kendisine daha söylemedim. Yo, sen giyeceğin şeyin rengini onun çiçeklerine uyduracaksın Gladys. Pek erken bir boyun eğme olur bu. Romantik sanat en yüksek noktasıyla başlar. Geri çekilmeye fırsat bırakmalıyım. Perslerin yaptığı gibi ha? Onlar kapalı çöllere attılar. Ben bunu yapamam. Lord Henry buna kadınlara pek fırsat bırakmazlar diye karşılık verdi. Lafını daha bitirmiş bitirmemişti ki limonluğun öbür ucundan boğuk bir çığlık geldi. Arkasından da yere düşen ağır bir şeyin sesi. Herkes ayağa fırladı. Düşes ürkmüş kala kalmıştı. Lord Henry gözlerinde korku yaprakları lap lap sallanan palmiyelerin arasından koştu. Dorian Gray tuğla döşeli yerin üzerinde ölü gibi bayılmış yatar buldu. Hemen kucağa alıp mavi oturma odasına getirdiler. Bir divana yatırdılar. Biraz sonra kendine geldi. Şaşkın şaşkın bakındı. Ne oldu diye sordu. Ah hatırladım. Burada güvenlikteyim ya değil mi Harry? Titremeye başladı. Lord Henry bayıldın yalnız Dorian'cığım dedi. O kadar. Kendini pek yormuş olacaksın. Yemeğe inmesen iyi edersin. Seni yerini ben alırım. Dorian Gray ayağa kalkmaya çalışarak yo inerim dedi. İneyim daha iyi. Yalnız kalmamalıyım. Odasına gitti giyindi. Sofrada otururken çılgın bir neşe içindeydi. Hiçbir şeyi umursamaz bir hali vardı ama ara sıra aklına gelince korkudan ürpertiler geçiriyordu. James Wayne'i görmüştü. Yüzünü ak bir mendil gibi dışarıdan limonluğun camına dayamış onu seyrediyordu. Bölüm 18. Ertesi gün Dorian Gray evden dışarı çıkmadı. Dahası vaktinin çoğunu odasında geçirdi. Yaşamaya karşı bir ilgisizlik duyuyorsa da ölüm korkusundan da baygınlıklar geçiriyordu. Arandığını, gözetlendiğini, izlendiğini bilmek üzerine bir heyula gibi çökmeye başlamıştı. Perdeler rüzgardan birazcık kımıldayacak olsa korkudan ürperiyordu. Savrulup kurşun çerçeveli camlara vuran kuru yapraklar ona kendisinin boşa gitmiş emelleri, çılgınca pişmanlıkları gibi geliyordu. Gözlerini kapayınca gemicinin sis basmış camdan içeri bakan yüzünü görüyor, korku gene yüreğine pençesini atar gibi oluyordu. Gene de belki bir düş oyunundan başka bir şey değildi bu. Düşleri o gecenin öcünü almış, karşısında cezanın çirkin biçimlerini çıkarıvermişti. Gerçek yaşayın bir kargaşaydı, düşlerde ise korkunç mantıklı bir şey vardı. Düşlerdi günahın ayaklarına pişmanlığı bir köpek gibi saldırtan, her cinayetin kökünden biçimsiz bir sürgün çıkarıveren de düşlerdi. Gerçeğin basbayağı dünyasında kötüler ceza, iyiler de ödül görmezdi. Başarı güçlüye sunulur, başarısızlık güçsüzün üstüne atılırdı. İşte o kadar. Kaldı ki evin çevresinde bir yabancı dolaşacak olsa uşaklar, bekçiler görürlerdi. Bahçıvanlar çiçek tarhlarında ayak izi görselerdi, gelir haber verirlerdi. Evet, düşlerin işiydi bu, başka bir şey değil. Sable Wayne'in kardeşi onu öldürmeye falan gelmiş değildi. Fırtınalı bir kış denizinde suların dibini boylamak üzere gemisine binip gitmişti o. Dorian hiç olmazsa ondan yana güvenlikteydi. Adam onun kim olduğunu bilmiyordu ki yahu, kim olduğunu bilemezdi ki. Yüzündeki gençlik maskesi onu kurtarmıştı. Öyleyken bu yalnızca bir düş idiyse düşüncesi bile ne korkunçtu. Demek ki vicdan böyle ürkütücü düş yaratabiliyor, bunlara gerçek bir biçim verip insanı karşısına çıkarabiliyordu. İşlediği cinayetin gölgeleri gece gündüz her köşe başından onu böyle gözetlerse, gizli köşelerden onunla alay ederse, şölen masasında otururken kulağına bir şeyler fısıldarsa, uyurken buz gibi parmaklarıyla dokunup uyandırırsa ne olacaktı onun hali? Bu düşünce beyninden içeri süzülünce korkudan benzi kül kesildi. Hava birdenbire soğumuş gibi geldi. Ah ne çılgınca bir deliliğe kapılmıştı, arkadaşını öldürmüştü. O sahnenin hatırlanması bile ne korkunçtu. Olduğu gibi yeniden gözlerinin önünde canlandı. İşin bütün o çirkin ayrıntıları bir kat daha korkunçlukla üzerine düştü. Zamanın o kapkara mağarasından günahının hayaleti kızıllara bürünmüş korkunç bir biçimde yükseldi. Saat 6'da Lord Henry geldiğinde onu yüreği parçalanırcasına ağlar buldu. Dorian Gray ancak 3. gün sokağa çıkmayı göze alabildi. O kış sabahının çam kokulu duru havasında ona neşesini, yaşama ateşini yeniden kazandıran bir şey vardı sanki. Ancak bu değişiklik yalnız çevrenin maddi koşullarından ileri gelmiyordu. Huzurunun kusursuzluğunu bozmaya kalkan o aşırı kaygıya karşı ruhu ayaklanmıştı. Özene bezene işlenmiş ince yaratılışlarda bu hep böyledir. Güçlü tutkuları ya her şeyi ezip geçecektir ya boyun eğecek. Ya adamı öldürürler ya da kendileri ölürler. Yalın kat üzüntüler, yalın kat sevgiler nice ölümlerden arta kalırlar. Büyük üzüntüler, büyük sevgiler kendi enginlikleri yüzünden yok olurlar. Kaldı ki Dorian Gray korkuya kapılan bir düşlemenin kurbanı olduğuna kendini inandırmıştı. Geçirdiği korkulara artık bir acıma duygusuyla hayli de küçümser gibi bakıyordu. Kahvaltıdan sonra Düşes'le birlikte bir saat bahçede dolaştı. Sonra arabaya bindi, atış eğlencesine katılmak üzere koruya daldı. Otların üzeri iri iri tuz taneleri gibi kırağıyla kaplıydı. Gökyüzü ters çevrilmiş mavi madenden bir kupaydı. İçinde sazlar bitmiş dümdüz gölü incecik bir buz zarı çepeçevre kuşatıyordu. Çamlığa saparken Düşes'in ağabeyi Geoffrey Clouston'u gördü. Tüfeğinden iki boş kovanı silkeliyordu. Dorian arabasından atladı, kurumuş eğrelti otlarının sert süngünlerinin arasından geçerek konuğuna doğru gitti. "Ya vurdun mu Geoffrey?" diye sordu. "Pek değil Dorian, kuşların çoğu açıklıklara gitmiş bence. Öğle yemeğinden sonra yeni bir yer denesek iyi olur gibime geliyor." Dorian onun yanı başından ağır ağır yürümeye başladı. Hoş kokulu sert hava, koruda ışıldayan sarımtırak kızılımtırak ışıklar, av korucularının ara sıra çınlayan çılgın haykırışları, bunun arkasından patlayan keskin tüfek sesleri onu büyülüyor, içini hoş bir özgürlük duygusuyla dolduruyordu. Mutluluğun ilgisizliği, sevincin aldırmazlığı çökmüştü üzerine. Birdenbire 20 metre kadar ileride eğri büğrü bir kuru ot yığınından kara benekli kulaklarını dikmiş o uzun uzun arka bacaklarını öne doğru ataraktan bir tavşan fırladı. Sık bir küme kızıl ağacın arasına doğru sıçradı. Sir Geoffrey tüfeğini omuzladı. Yalnız hayvanın zarif kımıldanışlarında öyle bir şey vardı ki nedense Dorian Gray pek sardı. "Ateş etme Geoffrey," diye haykırdı. "Bırak yaşasın." Arkada "Saçmalama Dorian," diyerek kahkahayla güldü. Tavşan tam ağaçların arasına dalmak üzereyken ateş etti. İki haykırış işitildi. Tavşanın acıdan haykırışı ki korkunçtu, bir adamın can çekişme haykırışı ondan da beter. Sir Geoffrey, "Eyvah, av korucularından birini vurdum," diye haykırdı. Adamın da eşekliği ne vardı gelip tüfeklerin karşısında duracak? Sonra avazı çıktığı kadar bağırdı. "Ateş etmeyi bırakın, bir adam vuruldu." Korucu başı elinde sopa koşa koşa geldi. "Nerede efendim, kim vuruldu?" diye haykırdı. Bu sırada bütün cephe boyunca ateş kesilmişti. Sir Geoffrey karşıdaki ağaç topluluğuna doğru koşarken öfkeyle "Şurada," dedi. "Niye adamlarını geride tutmuyorsun yahu? Bugün benim için avın bütün zevki kaçtı." Dorian onların hafif körpe dallara sürüne sürüne kızıl ağaçların arasında dalışlarını seyretti. Biraz sonra çıktılar. Arkalarından birini sürükleyerek gün ışığına çıkardılar. Dorian ürküntüyle öbür yana döndü. Nereye giderse arkasından felaket getiriyordu sanki. Sir Geoffrey'in ölmüş mü diye sorduğunu korucunun evet dediğini işitti. Koruda birdenbire bir takım yüzler belirir gibi geldi ona. On binlerce ayağın adım atışı, bir takım seslerin alçaktan uğultusu vardı. Bakır göğüslü koca bir sülün tepelerindeki dalların arasından diklemesine indi. Birkaç dakika sonra bulunduğu şaşkın durumda bu birkaç dakika Dorian'a sonsuz acı saatleri gibi gelmişti. Omzuna bir elin dokunduğunu duydu. İrkildi, dönüp baktı. Lord Henry, "Dorian," dedi. "Bugün için avın sona erdiğini söylemeyi uygun buldum onlara. Devam etmek doğru olmazdı." Dorian acı acı, "Keşke temelli sona erse Harry," dedi. "Pek korkunç, pek acı oldu. Adam..." Sözünün arkasını getiremedi. Lord Henry, "Ne yazık ki öyle," diye atıldı. "Bütün kurşunu göğsüne yemiş. Hemen ölmüş olsa gerek. Gel eve dönelim." Yola doğru 50-60 metre kadar hiç konuşmadan yan yana yürüdüler. Sonra Dorian Lord Henry'e baktı. Derin derin iş çekerek, "Bunda bir uğursuzluk var Harry," dedi. "Büyük bir uğursuzluk." Lord Henry, "Neymiş o?" dedi. "Ha, şu kazayı demek istiyorsun sanırım. Elimizden ne gelir ki azizim? Kabahat adamda. Tüfeklerin karşısında ne duruyormuş? Kaldı ki bizim için bir şey yok. Geoffrey için can sıkıcı bir durum elbette. Av korucularına böyle yaylım ateş açıldığı nerede görülmüş? Acemi avcı derler adama. Oysa Geoffrey acemi de değildir. Turnayı gözünden vurur. Neyse, ne söylesek boş." Dorian başını iki yana salladı. "Bir uğursuzluk var bu işte Harry. İçimizden birinin başına korkunç bir şey gelecekmiş gibi geliyor bana. Acı çekiyormuş gibi elini gözlerinin üzerinden geçirdi. Belki de benim." İki arkadaşın yaşlısı kahkahayla güldü. "Dünyada tek korkunç şey ancak can sıkıntısıdır Dorian. Bağışlanamayacak tek günah budur. Neyse, bizim başımıza böyle bir şeyin geleceği pek yoktur. Akşam yemeğinde herkes boyuna bunu konuşup durursa o başka. Söylerim ben onlara bu konuya dokunulmayacak diye. Uğursuzluğa gelince uğursuzluk falan diye bir şey yoktur. Kader bize teller göndermez. Bunu yapmayacak kadar kurnaz ya da katı yüreklidir. Kaldı ki senin başına ne gelebilir Dorian? Şu yeryüzünde bir insanın isteyebileceği her şey var sende. Kimse yoktur ki seninle seve seve yer değiştirmesin." Kimse yok ki kendisiyle seve seve ben yer değiştirmeyeyim Harry. Gülme öyle. Doğruyu söylüyorum. Demin ölen şu zavallı köylü benden daha iyi durumda. Ölümden hiç korkmuyorum. Ölümün gelişi beni ürperten. O koca koca kanatları çevremdeki kurşundan havayı çalkalayıp duruyor. Eyvah! Şurada ağaçların arkasında biri durmuş beni gözlüyor. Beni bekliyor öyle değil mi? Lord Henry Dorian'ı eldivenli elinin titreye titreye gösterdiği yöne doğru baktı. Gülümseyerek evet dedi gördüm bahçıvan seni bekliyor. Bu akşam sofraya hangi çiçeklerden koymak istiyorsun sana onu soracak sanırım. Pek gülünç kaçacak kadar sinirli olmuşsun sen azizim. Kente dönelim de gel benim hekime bir görün. Dorian bahçıvanın yaklaştığını görünce rahatlayıp derin bir soluk aldı. Adam elini şapkasına götürdü bir ara duraksayarak Lord Henry'e baktı. Sonra bir mektup çıkarıp beyine uzattı. Düşes hazretleri karşılık beklememi buyurdular. Diye mırıldandı. Dorian mektubu cebine koydu. Soğuk soğuk Düşes hazretlerine söyle geliyorum dedi. Adam döndü hızlı hızlı evden yana gitti. Lord Henry şu kadınlar da tehlikeli şeyleri ne severler diye bir kahkaha attı. En çok hayran olduğum özelliklerinden biri de budur. Başkaları bakıyorsa bir kadın yeryüzünde herkesle oynaşlık eder. Sen de tehlikeli şeyler söylemesini ne seversin Harry. Ele aldığın bu konuda iyice yanılıyorsun. Düşes'ten çok hoşlanıyorum ama sevmiyorum. Düşes de senden pek hoşlanmıyor ama çok seviyor. Tam birbirinizin dengisiniz. Dedikodu yapıyorsun Harry. Dedikodu yapacak bir şey yok ortada. Lord Henry bir cigara yakarak her dedikodu kötü bir kesin bilgiye dayanır dedi. Bir nükte uğruna sen herkese kıyarsın Harry. Bunun karşılığı da dünya kurban edileceği yere kendi isteğiyle gider oldu. Dorian Gray keşke sevebilsem diye aykırdı. Sesinde derin bir acı vardı. Bu tutkuyu yitirdim. Bu isteği unuttum gibi geliyor bana. Aşırı derecede kendime düştüm. Kendi kişiliğim bana bir yük oldu. Kaçmak, uzaklara gitmek unutmak istiyorum. Delilik bende buraya hiç gelmeyecektim. Harvey'e tel çeksem de yatı hazırlasa. Yatta insan güvenliktedir. Neye karşı güvenlikte Dorian? Senin başında bir dert var. Nedir bana niye söylemiyorsun? Bilirsin yardım ederim ben sana. Dorian üzgün üzgün söyleyemem Harry dedi. Düşlerimin uydurması da diyebilirim. Şu yürekler acısı kaza alt üst etti beni. Bunun gibi bir şey benim başıma da gelecek diye korkunç bir ön sezi var içimde. Ne saçma. Umarım saçmadır. Yalnız elimde değil. Ha işte Düşes geliyor. Hazır giysi içinde bir Artemis. Görüyorsunuz ya döndük geldik Düşes'im. Düşes olup bitenleri işittim Bay Grey dedi. Zavallı Gofrey pek üzgün. Tavşanı vurma demişsiniz siz ona ne tuhaf. Evet tuhaf ya. Neden bilmem öyle söyledimdi. İçimden öyle geldi sanırım. Küçük canlı şeylerin en güzeli gibi göründü bana. Yalnız adamın başına gelenleri size söylemelerine üzüldüm. Pek korkunç bir konu bu. Lord Henry can sıkıcı bir konu diye lafa karıştı. Ruh bilim bakımından hiçbir değeri yok. Gofrey bu işi bile bile yapsaydı ne ilgi çekici olurdu. Gerçek bir cinayet işlemiş birini tanımayı öyle isterdim ki. Düşes ne korkunç adamsın sen Harry diye haykırdı. Öyle değil mi Bay Grey? Harry Bay Grey'in gene fenalık geldi bayılacak. Dorian büyük bir çabayla kendini toplayarak gülümsedi. Bir şey değil düşesim diye mırıldandı. Sinirlerim korkunç bozuldu da ondan. Sonra bu sabah çok da yürüdüm. Harry ne dedi duymadım. Çok kötü bir şey mi söyledi? Sonra söylersiniz bana. Ben gidip biraz uzansam iyi olur sanırım. Kusura bakmazsınız değil mi? Limonluktan taraçaya çıkan geniş basamaklara gelmişlerdi. Dorian çıkıp da camlı kapı arkasından kapanınca Lord Henry dönüp o uykulu gözleriyle Düşes'e baktı. ''Çok mu seviyorsun onu?'' diye sordu. Düşes bir ara karşılık vermedi, durmuş manzaraya bakıyordu. En sonunda ''Bunu ben de bilmek isterdim.'' dedi. Lord Henry başını iki yana salladı. ''Bir şeyi bilmek kötü sonuç verebilir. İnsanı büyüleyen kesin olarak bilmemektir. Siz her şeyi pek güzelleştirir. İnsan yolunu şaşırır. Bütün yollar bir noktada sona erer Gladys'ciğim. Nedir bu? Düş kırıklığı.'' Düşes içini çekti. ''Benim yaşamaya başlayışım böyle oldu.'' Bu başlangıç sana çiçeklerle geldi. Çilek yapraklarından bıktım. Sana yaraşıyor ancak kalabalık arasında. Lord Henry yitirince arayacaksın dedi. Bir yapracığını bile yitirmeyeceğim. Monmouth'un kulakları var. Yaşlılığın kulakları ağır işitir. Hiç kıskanmıyor mu? Keşke kıskansa. Lord Henry bir şey arar gibi bakındı. Düşes ne arıyorsun diye sordu. Lord Henry kılıcının ucundaki düğmeyi diye karşılık verdi. Düşürdün. Düşes kahkahayla güldü. Maske gene yüzümde ya. Bunun karşılığı da gözlerini daha da güzelleştiriyor oldu. Düşes gene güldü. Dişleri kızıl bir yemişin içindeki apak çekirdekler gibi göründü. Dorian Gray yukarıda odasında divana uzanmış yatıyor. Vücudunun her teli korkudan atıyordu. Yaşama birdenbire taşıyamayacağı kadar çirkin bir yük oluvermişti. Sık ağaçlar arasında bir yaban hayvanı gibi vurulan zavallı kolcunun acı ölümü kendisinin ölümünün bir habercisi gibi gelmişti ona. Lord Henry'nin densizce bir şaka olarak bilmeden söyledikleri üzerine az kalsın bayılıyordu. Saat 5'te çıngırağı çalıp uşağını çağırdı. Gece ekspresiyle kente ineceğini söyledi. Eşyamı hazırla, saat 8.30'da da araba kapıda olsun diye buyurdu. Shelby Royal'de bir gece daha kalmamayı kafasına iyice koymuştu. Uğursuz bir yerdi burası. Güpegündüz ölüm kol geziyordu. Ormanın otları kana bulanmıştı. Sonra Lord Henry'e bir pusula yazdı. Hekimine görünmeye kente gittiğini bildiriyor. Kendisi yokken konuklarla onun ilgilenmesini istiyordu. Mektubu zarfa koyarken kapı vuruldu. Uşak, korucu başı geldi, sizinle görüşmek istiyormuş diye haber verdi. Dorian kaşlarını çattı, dudağını dişledi. Biraz duraladıktan sonra gelsin diye mırıldandı. Adam içeri girer girmez Dorian çekmeceden çek defterini çıkardı, onun önüne doğru açtı. Kalemi eline alırken, bu sabahki acıklı kaza için geldin sanırım, öyle değil mi Thornton dedi. Korucu evet efendim dedi. Dorian canı sıkılmış bir halde, zavallıcık evli miydi, onun eline bakanlar var mıydı diye sordu. Varsa yoksulluk çeksinler istemem, sen ne kadar uygun görürsen söyle o kadar bir para yollayayım. Kim olduğunu bilmiyoruz efendim, sizi bunun için rahatsız ettim. Dorian sinirli sinirli, kim olduğunu bilmiyor musun dedi. O da ne demek, senin adamlarından biri değil miydi o? Hayır efendim, daha önce hiç görmemiştim, gemiciye benziyor efendim. Dorian Gray'in elinden kalem düştü. Yüreği birden durur gibi oldu. Gemici mi diye haykırdı. Gemici mi dedin? Evet efendim, eskiden gemici falanmış sanırım, öyle görünüyor. İki kolunda da dövmeler falan var. Dorian ileri doğru uzanıp gözlerini iri iri açarak adamın yüzüne baktı. Üzerinden bir şey çıktı mı, adını öğrenebileceğimiz bir şey? Biraz para çıktı efendim, çok değil, bir de altı patlar, adı falan yok. İyi bir adama benziyor efendim, yalnız biraz kaba saba biri, gemici sanıyoruz. Dorian ayağa fırladı, korkunç bir umut yanında kanat çırpıyordu. Çılgın gibi ona yapıştı. Ölüsü nerede diye haykırdı, çabuk hemen görmeliyim. İç çiftlikteki boş ağırdı efendim, böyle bir şey kimse evine almıyor, ölü uğursuzluk getirirmiş, öyle diyorlar. İç çiftlikte mi? Çabuk oraya git, beni bekle. Seyislerden birine söyle benim atı getirsin. Yo bırak, ahıra kadar ben kendim giderim, vakit kazanmış oluruz. Bir çeyreğe kalmadan Dorian Gray atını o uzun ağaçlıklı yoldan aşağı elinden geldiği kadar hızla dört nala koşturuyordu. Ağaçlar yanından hayalet gibi sıyrılıp geçiyor, yolu üzerine korkunç gölgeler serilir gibi oluyordu. Bir ara kısrak ak bir kapı direğinden kaçayım derken yana savrulunca az kalsın onun üzerinden fırlatıyordu. Dorian dizginle atın boynunu kırbaçlıyordu. At alacakaranlıkta ok gibi gidiyor, ayaklarının altından taşlar uçuyordu. En sonunda iş çiftliğe vardılar. Avluda iki adam dolanıyordu. Dorian eğerden aşağı atladı, dizginleri adamlardan birine fırlattı. En uzaktaki ahırda ışık yanıyordu. Ölünün orada olduğunu anladı, kapıya doğru atıldı, elini kilide attı. Orada biraz durdu. Yaşantısını ya düzeltecek ya da bozacak bir şey keşfetmek üzere olduğunu biliyordu. Sonra kapıyı ardına dek açıp içeri girdi. Ahırın öbür köşesinde bir çuval yanı üzerinde arkasında kaba kumaştan bir gömlek, ayağında mavi pantolon bir adamın ölüsü yatıyordu. Yüzüne lekeli bir mendil örtülmüştü. Yanında şişeye geçirilmiş kaba bir mum çıtırdayarak yanıyordu. Dorian Gray bir ürperdi. Mendili kendi eliyle kaldıramayacağını anladı. Çiftlik uşaklarından birine seslendi, yanına çağırdı. Düşmemek için kapının direğine tutunarak çek şunu yüzünden, görmek istiyorum dedi. Uşak mendili çekince Dorian ileri doğru bir adım attı. Dudaklarından bir sevinç çığlığı koptu. Koruda vurulan adam James Wayne'di. Birkaç dakika orada durup ölüye baktı. Daha sonra atlı eve dönerken gözleri yaş doluydu. Biliyordu ki artık kurtulmuştu. Bölüm 19. Lord Henry o apak parmaklarını gül suyu dolu kızıl bakır bir tasa daldırırken artık iyi bir insan olacağını bana boşu boşuna söyleme diye aykırdı. Kusursuz bir insansın sen, yalvarırım değişme. Dorian Gray başını iki yana salladı. Hayır Harry, bugüne dek pek çok korkunç şeyler yaptım, artık yapmayacağım, iyi davranmaya dün başladım. Dün neredeydin? Köyde Harry, ufak bir handa tek başıma kalıyordum. Lord Henry gülümseyerek, köyde kim olsa iyi davranabilir sevgili oğlum dedi. Adamı şeytan dürtmez orada. Kent dışında yaşayanların iyicene uygarlık dışı kalmaları bundandır. Uygarlık hiç de kolay erişilecek bir şey değildir. İnsan ona ancak iki yoldan erişebilir. Birincisi bilgili olmakla, ikincisi ahlakça bozulmuş olmakla. Köylerde yaşayanlar bunun ikisine de olanak bulamazlar. Onun için de durgun bir su gibi kalırlar. Dorian, bilgili olmak ahlakça bozulmak diye söylendi. İkisini de biraz tanıdım. İkisinin bir arada bulunması bana şimdi korkunç geliyor. Çünkü yeni bir ülküm var şimdi benim Harry. Değişeceğim. Değiştim bile sanırım. Arkadaşı, iyilik olarak ne yaptın anlatmadın daha bana. Yoksa bir değil birçok iyilik mi yaptın diye sordu. Bunu sorarken de tabağını ufak bir pembe çilek tepesini yayıp üzerine kalkı biçimi delikli bir kaşıkla kar gibi ak dövülmüş şeker ekti. Sana anlatabilirim Harry. Başka birine anlatabileceğim bir olay değil bu. Birini tehlikeden kurtardım. Böbürlenme gibi görünüyor ama ne demek olduğunu sen anlarsın. Çok güzel bir kızdı. Tıpkı Sybil Wayne'e benziyordu. Sanırım ki beni ilk çeken de bu oldu. Sybil'i hatırlarsın değil mi? Ne kadar geride kalmış gibi geliyor. Neyse, Hattie bizim tabakadan değildi elbette. Köy kızıydı alt yanı. Yalnız ben onu gerçekten seviyordum. Çok iyi biliyorum, seviyordum. Birlikte geçirdiğimiz bütün o bulunmaz Mayıs ayı içinde haftada 2-3 kez onu görmeye koşuyordum. Dün ufak bir yemiş bahçesinde buluştuk. Kahkahalarla gülüp duruyordu. Bu sabah gün doğarken kaçacaktık. Birden karar verdim. Onu nasıl buldumsa gene öyle çiçek gibi bırakacaktım. Lord Henry Dorian'ın sözünü kesti. Bu duygunun yeniliği karşısında sevinçten ürpertiler geçirmişsindir sanırım Dorian. Bu şairane aşk serüvenini dur senin yerine ben bitireyim. Kıza öğüt verdin, kalbini kırdın. Kendini düzeltmenin başlangıcı böyle oldu. Korkunçsun Harry. Böyle kötü şeyler söyleme. Hetty'nin kalbi kırılmadı. Ağladı falan elbette ama yaşa yaşa da lekelenmedi. Perdita gibi nanelerle nergislerle dolu bahçesinde gene yaşayabilir. Lord Henry arkasına yaslanırken gülerek vefasız Frolizerer içinde gözyaşı döker diye haykırdı. Çok tuhaf çocukça hallerin var senin Dorian'cığım. Bu kız artık kendi tabakasından biriyle memnun olabilir mi sanıyorsun? Günün birinde kaba bir arabacıyla ya da sırıtkan bir rençperle evlenecek bence. Gel gör ki seni tanımış, seni sevmiş olması yüzünden kocasını hor görecek, mutlu olamayacak. Ahlak bakımından seni bu yüce vazgeçişine pek değer verdiğimi söyleyemem. Başlangıç olarak bile cılız bir şey. Kaldı ki nereden biliyorsun Hetty'nin şu sırada tıpkı Ophelia gibi yıldızlarla pırıltılı bir değirmen havuzunda, nilüferler ortasında suyun üzerinde yüzmediğini. Bu söylediklerini dinleyecek değilim Harry. Sen her şeyle alay ediyorsun. Sonra da en acı faciaları akla getiriyorsun. Anlattığıma pişman oldum şimdi. Ne söylersen söyle umurumda değil. O biçim davranmakla iyi ettiğimi biliyorum. Zavallı Hetty. Bu sabah çiftliğin önünden atla geçerken pencerede o apak yüzünü gördüm. Bir dal Yasemin gibi. Bunun üzerinde bir daha konuşmayalım. Sen de yıllardan beri ilk yaptığım iyi bir işin, ömrümde ilk kez tadını aldığım ufacık bir özverinin gerçekte bir çeşit günah olduğuna inandırmaya çalışma beni. Daha iyi bir adam olmak istiyorum. Daha iyi bir adam olacağım. Sen kendini anlat bana. Kentte ne var ne yok. Günlerden beri kulübe uğramadım. Gene hep zavallı Basil'in ortadan kayboluşunu tartışıyorlar. Dorian kendine biraz şarap doldururken hafifçe kaşlarını çattı. Ben sanıyordum ki artık bundan bıkmışlardır. Daha topu topu 6 haftadan beri bunu konuşuyorlar sevgili oğlum. İngilizlerde 3 ay içinde ancak bir tek konu üzerinde zihin yorabilecek yaratılıştadır. Neyse ki son zamanlarda talihleri yaver gitti. Benim boşanma davam vardı, Ellen Kemper'in kendini öldürmesi vardı. Şimdi de bir ressamın anlaşılmaz bir biçimde ortadan kaybolması. Scotland Yard ayak diriyor, Kasım'ın 19'unda gece yarısı treniyle Paris'e giden o kurşuni kaputlu adam zavallı Basil'di diye. Fransız polisi de Basil'in Paris'e falan gelmediğini söylüyor. Sanırım 15 güne dek onu San Francisco'da gördüklerini söyleyecekler bize. Tuhaf şey, kim kaybolduysa San Francisco'da gördüklerini söylerler. Güzel bir kent olsa gerek, demek ki öbür dünyanın bütün çekici yanları da var orada. Dorian elindeki Burgonya şarabını ışığa doğru tutarak ''Basil ne oldu sence?'' diye sordu. Bir yandan da böyle bir işi nasıl olup da sakin sakin konuşabildiğine şaşıyordu. ''Zerre kadar fikrim yok. Basil saklanmak istiyorsa beni ilgilendirmez. Öldüyse üzerinde düşünmek istemem. Beni korkutan tek şey ölümdür. Nefret ederim.'' Genç adam yorgun bir tavırla neden diye sordu. Lord Henry içinde kokuya batırılmış sünger bulunan kutunun yaldızlı kafesini burun deliklerine sürterken çünkü dedi. Bugün insan her şeyden kurtulabiliyor. Bir ondan kurtulamıyor. Ölüm bir, bayağılık iki. Şu 19. yüzyılda insanlar bu iki şeyin gizini çözemediler. Gel kahvelerimizi çalgı odasında içelim Dorian. Sen bana Chopin çalarsın. Karımın kaçtığı adam Chopin'i çok güzel çalardı. Zavallı Victoria. Pek de severdim. Ev onsuz pek ıssız kaldı. Evet, evlilik ancak bir alışkanlık. Kötü bir alışkanlık elbette ama insan en kötü alışkanlıklarını bile yitirince acınır. Belki de en çok bunlara acınırız. İnsanın öylesine esaslı bir parçasıdır bunlar. Dorian bir şey söylemedi. Sofradan kalktı, bitiş odaya geçti, piyanoya oturdu. Parmaklarını ak kara fil dişi tuşlar üzerinde dolaştırdı. Kahveler gelince bıraktı, başını Lord Henry'den yana çevirerek Harry dedi. Hiç aklına geldi mi Basil'in öldürülmüş olabileceği? Lord Henry esnedi. Basil sevilen bir adamdı. Üzerinde de hep Waterbury marka bir saat bulunurdu. Kim niçin öldürecek? Düşmanı olacak kadar zeki bir adam değildi. Resim konusunda yaman bir dehası var elbette ama insan Velasquez gibi resim yapar da gene de son derece kafasız olabilir. Basil gerçekten kafasızın biriydi. Bir kez ilgilendirmiştir beni. O da yıllar önce senden söz ederken çılgınca hayranım ona. O benim sanatıma canlılık veriyor dediği zaman. Dorian, Basil'i pek severdim dedi. Sesinde bir üzgünlük var gibiydi. Peki öldürüldü demiyorlar mı? Vallahi kimi gazete öyle diyor. Ben pek olası görmüyorum. Bilirim Paris'te pek korkunç yerler vardır ama Basil oralara gidecek adam değildi. Merak diye bir şey yoktu onda. Başlıca kusuru da buydu. Genç adam, Basil'i ben öldürdüm dersem ne dersin Harry dedi. Hiç de yaratılışına uymayan bir kişilik taslamaya kalkıyorsun derim azizim. Her cinayet bayağı bir şeydir. Her bayağılık cinayet olduğu gibi. Adam öldürmek yoktur senin içinde Dorian. Bunu söylemekle benliğine dokunuyorsam kusura bakma. Yalnız inan bana işin doğrusu bu. Adam öldürme ancak aşağı tabakanın harcıdır. Onlara bundan dolayı en ufak bir kusur bulmuyorum. Bizim için sanat neyse onlar için de adam öldürmek o diyebilirim. Olağanüstü duygular edinmenin yolu ancak. Duygular edinme yolu mu? Bir kez adam öldüren biri bir daha öldürebilir sence öyle mi? Söyleme bunu bana. Lord Henry bir kahkaha atarak, ''Aa, insan sık sık yaptı mıydı her şey zevk haline gelebilir.'' diye haykırdı. ''Yaşayımın en önemli sırlarından biri de işte budur. Yalnız diyebilirim ki adam öldürmek yanlış bir iştir. İnsan akşam yemeğinden sonra oturup da anlatmayacağı hiçbir işi yapmamalıdır. Neyse bırakalım zavallı Basil'i. Senin dediğin şu gerçekten romanvari sona ulaşmış olduğuna inanmak isterdim ama inanamıyorum. Otobüsten Seine sularına düşmüştür. Biletçi de işi örtbas etmiştir diyebilirim. Evet sonunun bu olduğunu düşünebilirim. Gözümün önüne geliyor. Şimdi koyu yeşil suların dibinde sırt üstü yatıyor o. Koca koca mavnalar üstünden gelip geçiyor. Uzun uzun otlarda saçlarıyla oynuyor. Biliyor musun sağ kalsaydı bundan daha iyi bir işe yarayabileceğini sanmıyorum. Son 10 yıl içinde resmi pek kötülediydi. Dorian derin derin bir iş çekti. Lord Henry odada dolaşmaya başladı. Gitti acayip bir kava papağanın başını okşadı. Kurşuni tüylü, yalnız başı kuyruğu pembe, kocaman bir kuştu bu. Kamıştan tüneyinin üzerinde dengede duruyordu. Adam o sivri parmağını değdirince buruşuk göz kapaklarının ak pulunu ocam gibi kara kara gözlerinin üzerine indirdi. Başladı ileri geri sallanmaya. Lord Henry geri dönüp cebinden mendilini çıkarırken evet diye yeniden aldı. Resmi pek kötülediydi. Bir şeyini yitirdi gibi geliyor bana. Ülküsünü yitirmişti. İkiniz yakın arkadaş olmayı bırakınca büyük bir ressam olmaktan çıktı. Neden ayrıldınız? Canını sıkıyordu sanırım. Böyleyse seni dünyada bağışlamamıştır. İnsanın canını sıkanların huyudur bu. Ha aklıma gelmişken sorayım. O senin küçük güzel bir portreni yapmıştı. Ne oldu bu resim? Bitirdiğinden beri görmedim. Hiç hatırlamıyorum. Aa hatırladım. Yıllarca önce anlatmıştı bana. Shelby'ye yollamışsın da yolda kaybolmuş mu çalınmış mı ne? Bir daha ele geçiremedin öyle mi? Yazık. Gerçekten bir şaheserdi hatırlıyorum. Ben almak istemiştim. Keşke alsaydım diyorum şimdi. Basil'in en iyi döneminin eserlerinden biriydi. Ondan sonra sanatı kötü resimle iyi niyetlerin karışımı. Hani birine tam bir İngiliz ressamı denilmeye hak kazandıran bir karışım vardır ya işte ondan olup çıktı. İlan verdin miydi? Vermeliydin. Dorian bilmem unuttum dedi. Verdimdi sanırım. Yalnız ben o resimden pek hoşlanmamıştım. Yaptırdığıma pişman oldum. Aklıma geldikçe sinirleniyorum. Niye ondan söz ediyorsun bana? Bir oyunda şöyle tuhaf bir parça vardır. Hamlet'te sanırım. Nasıldı bakayım? Bir üzüntünün resmi gibi. Kalpsiz bir yüz. Evet o da öyleydi. Lord Henry kahkahayla güldü. Bir koltuğa gömülerek insan yaşayışını sanatkarcasına sürdürürse beyni kalbi demektir dedi. Dorian Gray başını iki yana salladı. Piyanoda bir iki yumuşak tele bastı. Bir üzüntünün resmi gibi kalpsiz bir yüz. İkisinin daha yaşlısı arkasına yaslanıp gözlerini yarı kapayarak ona şöyle bir baktı. Biraz geçtikten sonra aklıma gelmişken sana da sorayım Dorian dedi. Şöyle bir söz duydum. Bir adam bütün dünyayı kazanıp da nasıl da arkası ruhunu yitirirse eline ne geçer? Piyanodan bozuk sesler geldi. Dorian irkildi, gözlerini arkadaşına dikti. Bunu bana niye soruyorsun Harry? Lord Henry şaşırmış gibi kaşlarını kaldırarak buna belki sen bir karşılık verebilirsin diye düşündüm de onun için sordum azizim dedi. O kadar. Pazar günü parktan geçiyordum. Mermer kemerin yanında hepsi yırtık pırtık giyinmiş ufak bir kalabalık bayağı bir sokak vaizini dinliyordu. Yanlarından geçerken adamın onlara bunu sorduğunu duydum. Pek dokundu bana. Londra'da bu biçim tuhaf etkilemeler bakımından pek zengin bir yerdir. Yağışlı bir pazar günü sırtında yağmurluk acayip bir din adamı, sular sızan şemsiyelerden meydana gelmiş parça parça bir damın altına toplanan, hastalıklı gibi benzi soluk bir insanlar topluluğu. Kendinden geçmiş sinirli dudaklardan cırlak bir sesle havaya yaman bir söz fırlıyor. Kendine göre gerçekten güzel bir söz, güzel bir öğüt. Bu peygambere insanda ruh yoktur ama sanatta vardır demeyi düşündüm. Yalnız korkarım ki ne demek istediğimi anlamayacaktı. Öyle söyleme Harry. Ruhun korkunç bir gerçekliği vardır. Alınabilir, satılabilir. Üzerinde pazarlık edilebilir. Zehirlenebilir de düzeltilebilir de. Hepimizde bir ruh vardır. Biliyorum ben bunu. İyi biliyor musun Dorian? Çok iyi biliyorum. Aa öyleyse bu bir düştür. İnsanın kesin olarak bildiği sandığı şeyler hiçbir zaman doğru değildir. Kaderin kaçınılmazlığı da aşk serüvenin verdiği ders de buradadır. Ne ağırbaşlı konuşuyorsun? Bu kadar ağırbaşlı olma. Çağımızın boş inançlarıyla senin benim ne ilgimiz var? Hayır ruhu olan inancımızı yitirdik biz. Bir şey çal bana. Bir nocturne çal Dorian. Çalarken de alçak sesle anlat bakayım bana. Gençliğini nasıl elde tutabildin? Bir gizin olsa gerek. Ben senden topu topu 10 yaş büyüğüm, yüzüm buruşuk içinde kaldı. Yıprandım, çöktüm, sapsarı kesildim. Sen gerçekten şaşılacak kadar gençsin. Hele hiç bu geceki kadar sevimli görmedim ben seni. İlk gördüğüm günü hatırlatıyorsun. Biraz küstahça ama gene de hayli utangaç, pek olağanüstü bir delikanlıydın. Değiştin elbette ama görünüşte değil. Bana gizini söylemeni isterdim. Gençliğimi yeniden elde edebilmek için yapmayacağım şey yoktur. İdman yapmanın, sabahları erken kalkmanın ya da saygıdeğer bir adam olmanın dışında. Gençlik, onun gibisi yoktur. Gençliğin bilgisizliğinden söz etmek gülünçtür. Şimdi ancak benden genç olanların düşüncelerini saygıyla dinliyorum. Benden ileride görünüyor onlar. Yaşayım hayranlık uyandıracak en son yeniliğini göstermiştir onlara. Yaşlılara gelince yaşlılarla hep zıt gidiyorum. Benimsediğim bir kural olarak yapıyorum bunu. Dün olan bir şey üzerine ne düşündüklerini sorsanız böbürlene böbürlene ta 1820'de geçerli olan düşünceleri söylerler. O zamanlar insanlar uzun çorap giyerler, her şeye inanırlar, hiçbir şey bilmezlerdi. Çaldığın şu parça ne güzel. Acaba Chopin bunu Mallorca'da mı yazdı? Deniz köşkün çevresinde ağlarken, tozlu sular camları döverken. Harikulade romantik. Ne mutlu ki taklitçi olmayan bir sanat kaldı bize. Kesme, bu gece müzik istiyor canım. Bana öyle geliyor ki sen Apollos'un, ben de Marsyas. Dipnot. Efsaneye göre Frigyalı kavalcı Marsyas, Greklerin sanat tanrısı Apollo ile yarışa girmiş. Apollo zorda kalınca ancak Marsyas'ın diri diri derisini yüzerek üstünlüğünü elde etmiş. Bu öykü Anadolu müziğinin Grek müziği üzerindeki üstünlüğünü belirten bir olay olarak kabul edilir. Benim de kendime göre üzüntülerim var Dorian, senin bile bilmediğin üzüntülerim. Yaşlılığın faciası insanın yaşlı olması değil, genç olmamasıdır. Böyle içten konuşmama kimi vakit kendim de şaşıyorum. Ah Dorian, ne mutlu sana. Ne güzel bir yaşayış sürdün. Her şeyden kana kana içtin. Damağında üzümleri çatlattın. Senin için hiçbir şey gizli kalmadı. Sana her şey ancak tatlı bir name gibi geldi. Seni hiçbir şey bozmadı. Hep aynı kaldın. Hep aynı kalmadı Mary. Yo, hep aynısın. Yaşantının bundan sonrası ne olacak merak ediyorum. Kendini şundan bundan yoksun kılarak bu işi bozma. Şimdiki halinle kusursuz bir insansın. Kendini kusurlu kılma. Tek kusurun yok. Sallama başını öyle. Sen de biliyorsun ki öylesin işte. Sonra Dorian, kendini aldatma. Yaşayım ne istemle yönetilir ne istekle. Sinirle, kaslarla, bir de yavaş yavaş üst üste konulup kurulmuş gözlerle ilgili bir şeydir. Bu gözlerde de düşünce saklanır, tutku düşler kurar. Kendini güvenlikte sanırsın, güçlü sanırsın. Bir odada gözüne çarpan bir renk, o sabahki gökyüzü, eskiden sevdiğin, şimdi de kendisiyle birlikte anıları sürükleyip getiren bir koku, unuttuğun bir şiirden karşına çıkıveren bir dizi, artık çalmaz olduğun bir parçadan kısa bir name. Diyorum sana Dorian, yaşantımız bu gibi şeylere bağlıdır. Browning bunu bir yerde yazar. Neyse, duyularımız bunları bizim için düşlerde canlandırır. Kimi vakit öyle oluyor ki burnuma birden ak leylak kokusu geliyor. Yaşantımın en acayip ayını başlıyorum yeniden yaşamaya. Keşke seninle yer değiştirebilirsem Dorian. Dünya ikimize karşı da yaygarayı kopardı ama sana hep tapındı. Hep de tapınacak. Çağımızın aradığı insansın sen. Çağımızda neden korktuğunu keşfetti artık. Senin hiçbir şey yapmamış olmana, hiç heykel yontmamış, resim boyamamış, kendinden başka bir şey üretmemiş olmana öyle seviniyorum ki. Senin sanatın yaşamak oldu. Kendinden bir name yaptın. Günlerinse birer şiir. Dorian piyanodan kalktı, saçlarını sıvazladı. Evet, yaşantım güzel geçti ama diye mırıldandı. Aynı yaşantıyı sürecek değilim artık Harry. Sonra o pohpohlayıcı sözleri söyleme bana. Her şeyimi bilmiyorsun. Bilsen sen bile benden yüz çevirirsin sanırım. Gülüyorsun, gülme. Niye çalmıyorsun artık Dorian? Otur, o noktürnü bir daha çal bana. Şu alacakaranlıkta gökyüzüne asılı duran bal rengi koskocaman aya bak. Kendisini büyüleyesin diye bekliyor. Çalarsan dünyaya daha yaklaşacak. Çalmıyorsun ha? Gel öyleyse kulübe gidelim. Güzel bir akşam geçirdik, güzel bitirelim. White's'ta biri var, seninle tanışmayı çok istiyor. Genç Lord Paul. Bournemouth'un büyük oğlu. Daha şimdiden senin boyun bağlarını taklit etmiş. Kendisini sana tanıtayım diye yalvardı bana. Pek hoş bir delikanlı, biraz seni andırıyor. Dorian gözlerinde üzgün bir bakışla, andırmasın isterdim dedi. Bu gece yorgunum Harry, kulübe gitmeyeceğim. Saat 11'e geliyor, erken yatmak istiyorum. Kal canım, hiç bu geceki kadar güzel çalmadın. Parmaklarının dokunuşunda harikulade bir şey vardı. Hiç duymadığım bir anlatım gücü. Dorian gülümseyerek, artık iyi bir insan olacağım da ondan dedi. Daha şimdiden biraz değiştim. Lord Henry, benim için değişemezsin dedi. Seninle hep arkadaş kalacağız. Öyleyken gene de sen vaktiyle beni bir kitapla zehirledin. Bunu bağışlayamam. Söz ver bana Harry. O kitabı başka kimseye vermeyeceksin. Kötülük ediyor. Gerçekten ahlakını düzeltmeye başlamışsın sevgili oğlum. Bakacağız yakında orada burada din değiştirenler gibi dolaşacaksın. Ahaliye bıkıp vazgeçtiğin bütün günahlardan sakınmalar için öğüt vereceksin. Hayır, bunu yapamayacak kadar hoş bir insansın sen. Kaldı ki boşuna. Sen de ben de neysek oyuz. Öyle de kalacağız. Kitapla zehirlenmeye gelince böyle bir şey yoktur. Sanat eylemi etkilemez. Pek pek eylem istediğini ortadan kaldırır. Pek güzel bir kısırlık vardır onda. İnsanların ahlaka aykırı dedikleri kitaplar onları ayıplarını gösteren kitaplardır, o kadar. Neyse, edebiyat üzerine tartışacak değiliz. Yarın gel. 11'de atla gezintiye çıkacağım. Birlikte çıkabiliriz. Sonra da seni Lady Branksome'a öğle yemeğine götürürüm. Hoş kadındır. Almayı düşündüğü duvar halıları varmış. Sana akıl danışmak istiyor. Muhakkak gel. Yoksa öğle yemeğini bizim düşesciğimizle mi yesek? Artık seni hiç göremiyormuş, öyle söylüyor. Belki de bıktın Gladys'ten, öyle mi? Biliyordum bıkacağını. O zeki konuşmaları insanın sinirine dokunur. Neyse, 11'de burada ol. İlle gelecek miyim Harry? Elbette. Park şimdi pek güzel. Hiç sanmıyorum seninle tanıştığım yıldan beri leylakların böyle güzel açtığını. Dorian, peki 11'de gelirim dedi. İyi geceler Harry. Kapıya gelince bir ara duraladı. Bir şey söyleyecekmiş gibi. Sonra içini çekti, dışarı çıktı. Bölüm 20. O gece hava çok güzeldi. Öyle sıcak ki Dorian ceketini koluna aldı. Boynunun ipe katkısını dolamadı bile. Cigarasını içe içe ağır ağır eve dönerken yanından smokinli iki delikanlı geçti. Dorian birinin öbürüne Dorian Gray diye fısıldadığını duydu. Eskiden biri kendisini gösterdi mi ona baktım, onunla konuştum mu nasıl hoşuna gittiğini hatırladı. Şimdi adını işitmekten bıkmıştı. Son zamanlarda sık sık kaldığı o ufak köyün güzelliği orada kimsenin kendisini tanımamasıydı. Aklını başından alıp kendisini sevdirdiği kıza sık sık "Yoksul bir kişiyim ben" demişti. Kız da inanmıştı. Bir keresinde de "Kötü bir insanım ben" demişti. Kız kahkahayla gülmüş. "Kötü insanlar hep pek yaşlı olurlar, hem de pek çirkin" demişti. Ne güzel gülüşü vardı. Tıpkı ardıç kuşu Şakır gibi. Ya o pamuklu giysileriyle, geniş şapkalarıyla ne de güzeldi. Bir şey bildiği yoktu ama Dorian'ın yitirdiği her şey vardı onda. Eve gelince baktı uşağı kendisini bekliyor. "Sen git yat" dedi. Kendisi de kitaplıktaki divana çöktü. Başladı Lord Harry'nin söyledikleri üzerinde düşünmeye. Doğru muydu insanın hiç değişemeyeceği? Çocukluğunun lekesiz saflığına can atıyordu. Lord Henry'nin bir vakitler pembe beyaz çocukluğun dediği günleri. Biliyordu ki kendini karartmış, ruhunu baştan aşağı bozmuş, çürütmüş, düşlerini korkularla doldurmuştu. Başkaları üzerinde uğursuz etkileri olmuş, böyle olmasından da korkunç bir zevk duymuştu. Kendi yaşantısıyla karşılaşan yaşantıların en güzellerini, en umut dolu olanlarını utandırıcı durumlara sürüklemişti. Peki ama bütün bunlar düzeltilemez miydi? Kendisi için hiçbir umut yok muydu? Ah ne korkunç bir kendini beğenmişliğe, çılgınlığa kapılmıştı da ömrümün yükünü şu resim taşısın, ben ölümsüz gençliğin lekesiz parlaklığını hiç yitirmeyeyim diye dua etmişti. Bütün başına gelenler bundandı. İşlediği her günah kaçınılmaz cezasını hemen ardından getiriverseydi onun için daha iyi olurdu. Cezanın düzeltici bir yanı vardır. Hak gözetir bir tanrıya edilecek dua, günahlarımızı bağışla değil, suçlarımızdan dolayı bizi cezalandır olmalıydı. Yıllarca önce Lord Henry'nin verdiği o acayip oymalı ayna masanın üzerindeydi. Elleri ayakları apak aşk perileri de onun çevresinde gene eskisi gibi gülüyorlardı. Aynayı eline aldı, tıpkı uğursuz resimdeki değişiklik gözüne ilk çarptığı o korkulu gece yaptığı gibi. Gözyaşından buğulanmış çılgın bakışlı gözlerini aynanın parlak yüzeyine dikti. Bir vakitler kendisini korkunç seven biri ona çılgınca bir mektup yazmıştı. Mektup şu tapınırca sözlerle sona eriyordu. Sen fil dişiyle altından yaratıldığın için dünya değişti. Dudaklarının kıvrımları tarihi yeniden yazıyor. Bu sözler aklına geldi. İçinden bir daha bir daha geçirdi. Sonra kendi güzelliğinden tiksindi. Aynayı fırlatıp yere attığı gibi topuğunun altında kırdı. Ufak ufak gümüş parçalar haline getirdi. Güzelliği mahvetmişti onu. Geçip gitmesin diye dua ettiği güzelliği, gençliği. Bu iki şey olmasaydı yaşantısı lekesiz geçebilirdi. Güzelliği onun için maskeden başka bir şey olmamıştı. Gençliği de bir özenti. Gençlik en güzel çağında neydi ki? Olmamış ham bir çağ. Yalın kat heveslerin, hastalıklı düşüncelerin çağı. Bu sırmalı giysi niye sırtına giymişti sanki? Gençlik bozmuştu onu. Geçmişi düşünmemeliydi daha iyi. Buna hiçbir şey değiştiremezdi. Kendini, geleceğini düşünmeliydi. James Wayne Shelby mezarlığında atsız bir mezara saklanmıştı. Ellen Campbell bir gece laboratuvarında kendini öldürmüş, gene de öğrenmek zorunda kaldığı gizi kimseye söylememişti. Basil Hallward'ın ortadan kayboluşunun doğurduğu çalkantı ne kadar büyük olursa olsun yakında geçip gidecekti. Daha şimdiden tavsamaya başlamıştı. Dorian güvenlikteydi. Kaldı ki zihnine en büyük ağırlıkla çöken şey de Basil'in ölümü değildi. Kendi ruhunun canlı ölümüydü onu en çok tedirgin eden. Yaşayışını berbat eden o portreyi Basil yapmıştı. Bundan dolayı onu hiçbir zaman bağışlayamazdı. Her şey bu portrenin başının altından çıkmıştı. Basil ona dayanamayacağı ağır şeyler söylemişti. Öyleyken Dorian gene de sabırla katlanmıştı. Onu öldürmesi ancak bir ara üzerine gelen deliliğin sonucuydu. Alan Campbell'in kendini öldürmesine gelince kendi isteğiyle yapmıştı o bunu. Böylesini daha uygun bulmuştu. Dorian'ı hiç ilgilendirmezdi. Yeni bir yaşayış. Buydu onun istediği. Buydu onun beklediği. Elbette ki buna daha şimdiden başlamıştı. Hiç olmazsa günahsız birini kurtarmıştı. Bir daha temiz kimseleri hiç kışkırtmayacaktı. İyi bir insan olacaktı. Hattie Merton aklına gelince merak etti. Kilitli odadaki portre değişmiş miydi acaba? Muhakkak ki eskisi kadar korkunç değildi artık. Belki de yaşayışı temize doğru gittikçe resmin yüzündeki o kötü tutku izlerinin hepsini birer birer silip atacaktı. Belki de bu kötülük izleri daha şimdiden uçup gitmişti. Gidip bakacaktı. Masanın üzerinden lambayı aldı, usulca yukarı çıktı. Kapıyı açarken o acayip bir biçimde genç görünen yüzünde bir sevinç gülümsemesi belirdi. Dudaklarının çevresini sardı. Evet, iyi bir insan olacaktı. Bütün gözlerden uzağa sakladığı o korkunç şey de kendisi için artık bir ürküntü kaynağı olmaktan çıkacaktı. Daha şimdiden üzerindeki yük kalkmış gibi geldi. Yavaşça içeri girdi. Alışık olduğu gibi kapıyı gene kilitledi. Portrenin üzerinden o al örtüyü çekti. Acıdan, öfkeden bir çığlık attı. Hiçbir değişiklik göremiyordu. Yalnız gözlerde kurnaz bir bakış vardı. Dudaklarda da ikiyüzlülüğün o buruşuk kıvrımları. O şey gene eskisi kadar iğrençti. Daha iğrenç olabilirse eskisinden daha da iğrenç. Elin üzerine konan o kızıl çiğ tanesi de daha parlak görünüyor. Yeni akıtılmış bir kan damlasını daha çok andırıyordu. Sonra titremeye başladı. Yaptığı o bir tek iyiliği ona boş bir benlik duygusu mu yaptırmıştı? Yoksa Lord Henry'nin o alaycı gülüşüyle dokundurduğu gibi bir yeni duygu isteği mi? Yoksa ara sıra bize kendimizden daha yüksek işler yaptıran şu özenti tutkusu mu? Yoksa bunların hepsi mi? Sonra o kızıl leke şimdi niçin eskisinden daha büyüktü? Buruşuk parmaklarının üzerine korkunç bir hastalık gibi oturuvermişti. Ayrıca resimdeki ayakların üzerinde de kan vardı. Sanki eldeki kan oraya da damlamış gibi. Bıçağı tutmamış olan öbür elde bile kan vardı. Suçunu açıkça söyleyecek miydi? Suçunu açıkça söyleyeceğini mi gösteriyordu bu? Kendini ele verecek, asılacak da öyle mi? Güldü. Bu düşünce ona pek gülünç gelmişti. Kaldı ki açıkça söylese bile kim inanırdı ki? Öldürülen adamın hiçbir yerde izi yoktu. Nesi varsa hepsi ortadan kaldırılmıştı. Merdiven altında ne varsa hepsini kendi eliyle yakmıştı. Herkes ona ancak deli derdi. Anlattıklarında ayak direyecek olsa tımarhaneye tıkarlardı. Evet, ama boynunun borcuydu suçunu açıkça söylemek. Herkesin önünde ayıbını kabul etmek, herkesin önünde günahının kefaretini vermek. Tanrı vardı. Tanrı da insanları öbür dünyada olduğu gibi bu dünyada da günahlarını açıkça söylemeye çağırıyordu. Günahını kendi ağzıyla söylemedikçe ne yapsa temize çıkamazdı. Günahını mı? Onu sirkti. Basil Hallward'ın ölümü ona pek önemli bir şey gibi gelmiyordu. Hattie Merton'u düşünüyordu o. Çünkü haksız bir aynaydı bu. Şimdi bakmakta olduğu şu ruhunun aynası. Boş bir benlik duygusu mu, merak mı? İkiyüzlülük mü? Kötülük yapmaktan vazgeçişinde bunlardan başka bir şey yok muydu sanki? Daha başka bir şey vardı. Daha doğrusu o öyle düşünüyordu. Kim bilir? Hayır, daha başka bir şey yoktu. Kızı boş bir benlik duygusuna kapılarak kurtarmıştı. Kendine karşı ikiyüzlü davranmış, iyi insan maskesini takınmıştı. Bu özveriyi meraktan dolayı yapmıştı. Şimdi anlıyordu bunu. Peki ama şu adamı öldürme işi? Bütün ömrünce onu ardı sıra kovalayıp duracak mıydı? Geçmişinin yükünü hep omuzlarında mı taşıyacaktı? Gerçekten suçunu açıkça söyleyecek miydi? Asla. Kendisine ele verecek bir tek ipucu vardı. Resim. İpucu buydu. Yok edecekti onu. Şimdiye dek niye saklamıştı sanki? Bir vakitler onun değişmesini, yaşlanmasını seyretme hoşuna gitmişti. Son zamanlarda böyle bir zevk almaz olmuştu. Bu resim onun geceleri uyutmuyordu. Evden uzakta oldu mu sakın başka gözler görmesin diye ürküntüler geçiriyordu. Bu resim onun coşkularına üzüntü katmıştı. Aklına gelmesi bile nice sevinç anlarını mahvetmişti. Vicdanı gibi bir şey olup çıkmıştı. Evet, vicdan olmuştu. Dorian yok edecekti onu. Çevresine bakındı. Basil Hallward'da saplanan bıçağı gördü. Defalarca temizlemişti. Üzerinde bir tek leke kalmayıncaya dek. Parıl parıl parlıyordu. Bu bıçak ressamı öldürdüğü gibi ressamın eserini de bunun taşıdığı bütün anlamı da öldürecekti. Geçmişi öldürecekti. Geçmiş ölünce de Dorian kurtulacaktı. Şu korkunç yaşayan ruhu öldürecekti. Bunun çirkin uyarlamaları olmayınca da kendisi huzura kavuşacaktı. Bıçağı yakaladı, resme sapladı. Bir çığlık işitildi, arkasından da bir de gümbürtü. Çığlık, ölüm çığlığı öyle korkunçtu ki uşaklar korkuyla uyandılar, odalarından dışarı fırladılar. Aşağıdaki alandan iki bey geçiyordu, durup başlarını kaldırdılar, konağa doğru baktılar. Sonra gene yürüdüler, bir polise rastlayıncaya dek onu alıp geldiler. Polis kapıyı birkaç kez çaldı, karşılık gelmedi. Üst kattaki pencerelerin birinde ışıktan başka ev kapkaranlıktı. Polis biraz bekledikten sonra yakındaki bir kapının kemeri altına gitti, gözetlemeye başladı. İki beyden yaşlısı, bu ev kimin evi memur bey diye sordu. Polis, Bay Dorian Gray'in efendi dedi. Adamlar birbirlerine baktılar, burun büküp yürüdüler gittiler. Bunlardan biri Sir Henry Ashton'un amcasıydı. İçeride evin uşaklar bölüğünde yarı giyinik hizmetçiler, uşaklar birbirleriyle fısıldaşarak konuşuyorlardı. O yaşlı bayan Leif ellerini ovuşturaraktan ağlıyordu. Francis ölü gibi sapsarı kesilmişti. Bir çeyrek kadar sonra Francis gitti, arabacıyla yamaklardan birini daldı, yukarı çıktılar. Kapıyı vurdular. Ses gelmedi, seslendiler. Çıt çıkmıyordu. Kapıyı boşuna zorladıktan sonra en sonunda dama çıktılar, balkona atladılar. Pencereleri kolay kırdılar, menteşeleri eskimişti. İçeri girince duvarda asılı bir portreyle karşılaştılar. Beylerini son gördükleri haliyle bütün o şaşılacak, hayran kalınacak gençliğiyle, güzelliğiyle gösteren çok güzel bir portre. Yerde de kalbinde bıçak saplanmış, smokinli bir adam ölü yatıyordu. Benzi solmuş, kırışıklıklar içinde iğrenç bir yüz. Kim olduğunu ancak parmağındaki yüzüklerden anladılar. Kitabın sonu.